Ayrım 19.
İngiliz umumi efkârı yani kamuoyu ve basını Yunanlar üzerine büyük tesir yaptığı için eğer Miss Ellen'ın raporlarını İngilizler basmış olsaydı bu İzmir kampanyasının felaketleri iki taraf için de daha hafif olabilirdi. Sivrihisar'a döner dönmez binbaşı Muharrem'den bir mektup aldım. Aziziye'de merkezi olan İzzettin Paşa grubunun erkan harbiye reisiydi. Beni İzzettin Paşa'nın misafiri olarak davet ediyordu. Raporlarımı İsmet Paşa'ya götürdüğüm zaman bundan bahsettim. Dedi ki, onbaşı ben Bolvedin'e gidiyorum. Geceyi Aziziye'de geçireceğim. Eğer yarım saate kadar hazırlanırsan seni arabamla götürürüm. Yarım saat sonra İsmet Paşa'nın otomobiliyle hareket ettik. Bunu iyi hatırlarım. Çünkü köyden geçerken bilhassa çocuklarla ilgileniyordu. Bizim yolumuzdaki köyler pek o kadar yakılıp yıkılmamış bir durumdaydı. Ve Makedonyalı göçmenlerle doluydu. Bir küçük kız saçlarının örgüleri sırtında sallana sallana İsmet Paşa'nın otomobiline sıçradı. Ötekiler de etrafında serçeler gibi zıplayıp duruyorlardı. İsmet Paşa kızın başını okşayarak, ''Sen bu saçların birazını bana ver, bak benim başımda saç yok.'' dedi. Ve kızı da bir geyik yavrusuna benzettiğine söyledi. Burada İsmet Paşa Türkiye'nin geleceğinden bahseder, bütün kötülüklere, suistimallere son verileceğini söylerdi. Evet, İttihat ve Terakki de aynı idealle başa gelmişti. İzzettin Paşa bir yemek ziyafeti veriyordu. Bütün fırka kumandanları ve erkanı harp reisleri, yani kurmay başkanları oradaydılar. Herkes belinden kemerini ve tabancasını çıkararak bir masanın üzerine bıraktı. Bize Aziziye'nin eski kaymakamı diye bir adamı takdim ettiler. Adı Nuri'ydi, bana bir evlat muamelesi yaptı. Adeta beni tanıyormuş gibiydi. Fakat ben bir türlü kim olduğunu hatırlayamadım. Bu zengin adam oradan geçen paşaları evinde misafir ederdi. İsmet Paşa kendisi karargâhta yatacağını söyleyerek Nuri Efendi'nin evinde ona hazırlanan yeri bana bıraktı. Adam bana dedi ki, ''Beni nasıl unuttun Halide Hanım? Ben seni ne kadar omuzlarımda taşıdım ve gece yarısı sarayın kapısını sana açtırdım.'' Dipnot. Hatıralarımın birinci cildinde bu olaydan bahsedilir. Yazarın notu. Hemen elini yakaladım. Sen Çerkez Mehmet Efendisin değil mi? Niye Nuri Efendi dedirtiyorsun kendine diye sordum. Yürüyerek evine gittik. O kadar eski günleri hatırlamış ve kendimi unutmuştum ki kemerimle tabancamı almayı akıl etmemiştim. Yolda giderken bir çocuk gibi o bölgede ne kadar mektep açtığını, yollar yaptırdığını anlattı durdu. Babam veli nimetimdi. Bu işleri yaparken lazım oldukça halka nasıl dayak attığımı kendisine söylediğim zaman beni azarlardı. Yedi çocuğu bir tane de torunu vardı. Omuzunda taşımış olduğu bir çocuğun bu beyyabanda at üstünde dolaşması ona çok tuhaf geliyordu. Ah Halide Hanım, ah zenginim, kalabalık ailem var. Fakat bir kızım dilsiz ve sağır. Onu kurtarabilsem her şeyi feda ederdim. Kaşları da sana benzer. Yedi çocuğunu ve yedi aylık torununu gördüm. Dilsiz yavru babasının dizlerine sıçradı. İki çocuk gibi birbirlerinden ayrılmadılar. Babası ona haydi anlat dediği zaman işaretlerle Yunanlıların gelişini ve yaptıkları işkenceleri o kadar canlı anlattı ki adeta bir Ruth Draper olabilirdi. Dipnot. Ruth Draper, Amerikalı monolog yazarı ve okuyucusu. 1884-1956. Babası haydi şimdi mektepleri ve nutukları anlat dedi. Bu onun en parlak marifetiydi. Aziziye'deki kız mektebinin Türk ordusu şerefine verdiği ziyafette kız çocuklarının nutuklarını taklit ediyordu. Bir kelime söylemeden o kadar güzel taklit yapıyordu ki gülmekten gözlerimden yaşlar aktı. Yalnız o gece ilk defa olarak Anadolu'nun bu yerlerindeki köpeksiz ve tabancasız bulunmam beni biraz endişeye düşürdü. Nihayet gece uykumdan bir çekmece açılıyormuş gibi bir ses duyarak uyandım. Fakat birdenbire hafif bir gürültü oldu. Etrafıma bakındım, bahçeye açılan yan pencerenin beyaz perdeleri tuhaf bir surette kımıldanıyordu. Gürültü oradan gelmişti. 5 dakika bekledim, yattım. Birisi o pencereyi dışarıdan açıyordu. Yataktan fırladım. Kim var orada diye pencereye koştum. Perdeyi çektim, bir siyah kalpaklı başın henüz ağarmaya başlayan ışıkla aşağı eğildiğini gördüm. Koyu renk bir esvap giyinmişti. Başında astragan bir kalpak vardı. Elleriyle yüzünü kapamıştı. O da bekliyordu. Bu adamı mutlaka yakalatmak istiyordum. Kıyafetinden adi bir hırsıza benzemiyordu. Beni öldürmek kimsenin aklına gelmeyeceğini zannettiğim için, belki İsmet Paşa'nın burada misafir olacağını duyduktan sonra bir suikast yapmak için gelmiş olması düşünülebilirdi. Pencereyi açmadan yanımdaki odaya koştum. Nuri Efendi'ye seslendim. Çabuk gelin, bir adam odama girmek istiyor. Nuri Efendi terliklerini ararken rüya görmüş olacaksın diye söyleniyordu. Geldi pencereyi açtı, görünürde kimse yoktu. Bahçeye koştu, pencereme dayanmış uzun bir merdiven vardı. Nuri Efendi'nin bahçesi ile Aziziye Kaymakamı'nın bahçesi birbirine açılıyordu. Merdiven bu yeni kaymakamındı. Sabahın ayazında o meçhul şahıs merdiveni sürüklerken yerde izler bırakmıştı. Ben daima odamda ışıkla uyuduğum için adamcağız epeyce pencerenin dışında beklemiş olacaktı. 57. Fırka kumandanı meseleyi ele aldı. Bu kıyafetle bir adam Aziziye'ye yabancı oraya gelmiş, misafirler hakkında ona buna sualler sormuştu. Oranın karakolu da kendisini görmüştü. Onun hakkında alınan bilgi işte bundan ibaretti. Sivrihisar'da İsmet Paşa sordu. Korktun mu onbaşı? Bıçaklanmak istemem. O da herhalde ateş etmezdi. Elinde tabancan olsaydı vurur muydun? Bunu hiç düşünmemiştim. Bu adamı yakalatmak istiyor ama hakikatte öldürtmek istemiyordum. Bununla beraber tabancamın yanımda olmamasına sevindim. Çünkü korku belki bana böyle bir cinayet işletebilirdi. İsmet Paşa keşke tabancan olsaydı adamı vursaydın dedi. Kasım'ın ortasına doğru basılması gereken raporlar o kadar çoğalmıştı ki 20 gün izinle Ankara'ya gittim. Binbaşı Tevfik'le Nallıhan'daki ailesine gideceği için onunla beraber Beylikköprü'ye kadar geldim. Oradan Polatlı trenine binecektim. Bu defa Doru ile Seyisim İbrahim'i getirmemiştim. Ali Rıza, Emir Erim Ankara'ya benimle geliyordu. Binbaşı Tevfik bana Beylikköprü'deki kumandanın çok sert bir adam olduğunu ve birçok askerin onun yanından kaçtığını söylemişti. Çadırına onu ziyarete gittiğim zaman içimden gülmek geldi. Çocukluğumuzda orta oyununda gördüğüm karakterleri hatırlatıyordu. Merhaba onbaşı. Merhaba kumandan bey. Ben size bir başka kadın asker tanıtmak isterim. O kadın nakliyatının başındaki Fatma Çavuş'tur. Bunu söylerken geriye çekilmiş bir kadını gösterdi. 70 yaşlarında uzun boylu, kır saçlı fakat güçlü kuvvetli bir kadındı. Arkası dimdik, yüzündeki çizgiler yaştan çok acı çekmiş olmasından ileri geliyordu. Kumandan dedi ki, bu sabah buradan iki gazeteci geçti. Fatma Çavuş'un omuzunda tüfekle resmini aldırttım. Bir bakınız. Anladığıma göre kumandan benim bu mesele hakkında yazı yazmamı istiyordu. O aralık odaya gelen Emir Eri, birkaç tane kaçak yakalandı. Ne emredersiniz diye sordu. Kumandan da görüyorsun ya onbaşı ben bir dakika vazifemden ayrılamıyorum dedikten sonra çadırdan çıktı. Fatma nine bir sandalyeye oturarak başını ellerin içine aldı. Dedi ki, ah evladım tüfekten ödüm patlar, elimi dokunsam yüreğim titrer. Askerleri seviyorum, onlara hizmet edeceğim. Ama benim tüfekli resmimin içine alıyorlar. Kumandan konuşurken dizlerim titriyor. Sana sert davranıyor mu nine? Hayır, hayır fakat her geçene beni gösteriyor. Kumandanın muavini beyaz sakallı adamdan da korkuyorum. Kamçısını öyle bir sallıyor ki kaçakları çok fena dövüyorlar. Zavallı yavrucaklar, içim kan ağlıyor. Ne olur güzellikle yapsalar. Acaba Söğüt'ten ne zaman çekileceğiz? Burada korkudan başka bir şey yok. Bunu askerlerim ve kör yavrum için çekiyorum. Bu aralık kumandan çadıra gelince Fatma Çavuş sessizce sıvıştı. Kumandan artık Fatma Çavuş'u unutmuştu. Bu eşeklerin neden kaçtıklarını bilir misin onbaşı? Otur otur. Burada harp de yok. Cephede pekala harp ediyorlar. Burada hep siperlerin içinde. Ama yine de kaçıp gidiyorlar. Bazıları bir eşkıya çetesi kurmuş. Bunu işittin mi? Evet. Dün gece Beylikköprü'de iki kişiyi öldürmüşler. İşittin demek. Bu benim haysiyetime dokunuyor. Benim kabahatim yok. Bunu İsmet Paşa'ya söylemeli. Dövüyorum dövüyorum. Kamçı kırılıncaya kadar. Tabanları parça parça oluncaya kadar. Şimdi anlatayım. Kapıda birisi var. Gel. İçeriye genç bir asker doktor girdi. Selam verdi. Fakat çok sinirliydi. Hastaları nakletme hususundaki emirlerinizi icra edemeyeceğiz. Kumandanın yüzü korkunç bir hal aldı. Ağzı köpürüyordu. Doktor bey sen mi kumandansın ben mi? Neden oldu eşek oğlu eşekler gece yarısı götürülmüyorlar? Onlara fazla battaniye de veriyorum. Göğüslerinden hastalar. Doktor sıfatıyla gece nakledemem. Soğuk sıfırın altında 17 derece. Tehlikeli olur. Vallahi billahi gece götüreceksiniz. Doktor gözleri çadırın direğinde vazifem icabı. Senin vazifen kumandanın emrine itaattir. Marş! Kumandan bana döndü. Sivil doktorlar hiçbir zaman askerlerin icap ettirdiği şeyleri anlamıyorlar. Son aylarda birkaç yüz öküz de öldü. Öküzün bugünlerde ne kadar kıymetli olduğunu bilir misiniz? Ben içimden senin için öküz insandan daha kıymetli herhalde dedim. Ondan sonra neden gece nakliyatını istediğini anlattı. Öküzler açlıktan ve çok çalışmaktan ölüyorlarmış. Onları yaşatmak için yeter derecede yiyecek yokmuş. Tek yiyecekleri Beylikköprü civarındaki kırlarda otlarmış. Onun istediği öküzleri gece çalıştırıp gündüzleri çayırlara salıvermekmiş. Bu izahatın sonunda bana anladın mı diye sordu. Anladım fakat bir şey söyleyemedim. Aylardan beri askeri mekanizmanın ne kadar lüzumlu olduğunu ve nasıl çalıştığını görmüştüm. Cephedekiler, bütün zabitler nefislerini feda eden kahraman adamlardı. Fakat Beylikköprü hadisesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. O akşam yemekte konuşmak istemedim. Müsaadenizle erken yatmak istiyorum, kumandan bey. Acaba Polatlı'dan tren olup olmadığını anlamak mümkün mü? Telefonu açarak Polatlı istasyon kumandanı ile konuşmaya başladı. Trenin ne zaman gideceğini neden bilmiyorsunuz? Ben binbaşı, siz yüzbaşısınız, bunu bilin. Yarın bir tren gitmeli. Alo, nasıl sırtta odun taşındığı benim umurumda değil. Alo, alo, telefon neye kapandı sanki? Çadırımda bir mangal yanıyordu. Çamura basmamak için yere tahtalar konmuştu. İçlerinde bir koltuk vardı. Herhalde bu beyabanda, yani kırlık yerde, böyle bir çadır hazırlatmak büyük bir kabiliyet gerektiriyordu. Ali Rıza bir türlü çadırdan gitmiyor, bir şeyler söylemek istiyordu. Anadolu seyahatlerinde çok zaman yanımda taşıdığım Nazım'ın tüfeğinin yerini birkaç defa değiştirdikten sonra nihayet konuştu. Burası cehennem efendim, herkes kaçıyor. Kaçmak günahtır Ali Rıza. Öyle efendim, fakat güzellikle bir şey yapmıyorlar. İnsanın dinine, imanına, anasına, avradına sövüp dayak atıyorlar. Kumandanın şu kadarcık küçük oğlu bile elinde kamçıyla dolaşıp öteye beriye sallıyor. Yarın görürüz Ali Rıza. Allah rahatlık versin. O gittikten sonra D'Annunzio'nun Il Fuoco, Ateş adlı eserindeki Foscarina'nın isterik azabını çekiyordum. Galiba çadırın altından sürünerek kumandanın oğlu içeriye girdi. Tabancama elini uzatmış, ağzı sulanıyordu. Bana da tabanca sahibi bir kadın diye büyük bir takdirle bakıyordu. Ancak 7 yaşlarında vardı, gözleri evinden fırlamıştı. Çek elini tabancadan. Çekti, fakat bu defa daha fazla bir hayranlıkla bana baktı. Hanım teyze, annemle kardeşlerim tabanca görünce korkudan bayılacak gibi oluyorlar. Onlar kadın, fakat ben... Sus, uyuyacağım. Bu defa hayranlığı daha da arttı. Ben kendi kendime şayet bu sertliği dayağa çevirirsem oğlanın bana daha fazla hayran olacağını biliyordum. Evet, işte dayak yemesi gereken insan örneklerinden biri. Hanım teyze, şu köşedeki sandalyede oturayım mı? Sesimi çıkarmam. Otur. Ben askerlere istediğimi yaparım. Evde de annemle kardeşlerime tıpkı babam gibi emir veririm. Büyük ablamı bile döverim. O kahpe. Ablana böyle söyleyemezsin. Ama o benim sahici kardeşim değil. Annemin üvey kızı. Zor işleri o görür. Takunya giyer. Üstü başı partaldır. Şimdi çık bakayım çadırdan. Dudakları titredi. Gözleri yaşardı. Köpeğin olayım hanım teyze. Bir daha konuşmam. Arap olayım bir daha konuşursam. Bu yüzün, bilhassa çene ve dudak hatları çok cazipti. Oturabilirsin ama bir kelime daha söylemek yok. Oturdu. Bir taş bebek bundan daha sessiz olamazdı. Ayak sesleri çadıra yaklaşıyordu. Küçük oğlan yerinden fırladı. Bütün korkusunu unutmuştu. Askerler, askerleri dövecekler. Babamın sesini duyar duymaz titriyorlar. Çadırdan fırladı. Bu dayak merasiminin benim çadırın yanında neden yapıldığını anlamadım. Kumandan belki bana kudretinin derecesini anlatmak istiyordu. Herhalde bu bir melodramdı. Yüksek sesle, bunlar son kaçaklar mı? Evet efendim. Ana vatanlarınızı düşmanın çiğnemesine müsaade ettiniz. Kadınlarınızın ırzına geçtiler. Bu memleket senin kadar namussuz görmemiştir. Vur! 8 sopa. O esnada kalbim atıyor ve yatakla doğrulup oturuyorum. Bu yeter. Ötekine geç. Bu nutuk tekrar başladı. Her defasında ses daha yükseliyor. 13'ünü de dövdüler. Anladığıma göre tabanlarını parça parça etmediğini ve mülayim, yani ılımlı davrandığını bana ihsas ettirmek, yani sezdirmek istiyordu. Aralık ayında karargaha döndüm. Sivrihisar'da 3. grup kumandanı Miralay Arif idi. Bana Sarıköy'e araba gönderdi. Orduda tekrar yerine dönmüş olmaktan çok sevinen Miralay Arif'le birlikte yemek yedik. İkinci durak Kaymakam Salih Bey'in başında bulunduğu 61. fırka oldu. Çandır Köyü'nün başında bulunan Seyit Ağa benim eski tanıdıklarımdandı. Kendisi Makedonya'dan göç etmişti. Ziraat usullerini durmadan yenileştirmeye çalışırdı. Oğlunu Macaristan'a ziraat okumak için göndereceğini söyledi. Tek şikayeti mektep yokluğu ve sıtmaydı. Bununla beraber Kaymakam Salih bu köy eşrafından epeyce şikayet etti. Umumiyetle eşrafın fukarayı ezdiğini söylüyordu. Kendi fırkasının genç unsurları köye yardım ediyorlardı. Fırkanın bütün askerleri koyun derisinden birer palto giymişlerdi. Aralık ayının sonunda karargah Aziziye'den Akşehir'e indi. 500 atlı evvela çaya kadar karargahı götürdü. Sonra da biz Alaşehir'de trene bindik. Bu 500 atlının başında giden Garp Cephesi Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Asım beni yanına davet ederek atların yürüyüşünü benim idare etmemi nezaketle teklif etti. Elimi kaldırdım, yarım saat tırıs, sonra adi adım, yine tırıs, sonra yine adi adım. 8 saat sonra adeta donmuş bir halde çaya vardık. İlk haftalar Akşehir'i iyi tanımama zaman yoktu. Soğuk son derece fazlaydı. Bense dizanteri ve sıtmadan kıvranıyordum. Ama şikayet etmiyordum. Fakat ömrümün en büyük sıkıntılarını o haftalar içinde çektim. Ayın sonlarına doğru Antalya Sağlık Müdürü olan Doktor Hasan Ferit bir telgraf çekerek bana babamın nüzul yani inme felç geçirdiğini ve hemen gelmemi yazdı. İsmet Paşa Hilali Ahmer Teşkilatı'nın İsparta'da hastaneler kurmaya giden heyetiyle beraber gitmeme izin verdi. 12 gün sonra Antalya'da babamın yanına varabildim. Isparta'dan sonraki yollar bilhassa korkunç, tehlikeli ve çok rahatsızdır. İnsan Anadolu'nun yaylı denilen arabasının içinde kemikleri kırılacak hale gelmezse o civarın haydutlarının hücumuna uğrar ve bu haydutlar canları isterse sizi öldürür veya sağ bırakırlardı. Bu defa Ali Rıza'yı Doru ile bırakıp İbrahim'i beraberimde götürdüm. İbrahim araba sürmesini çok iyi biliyordu. Aynı zamanda çok iyi nişancı ve kuvvetli bir adamdı. Yoldaş da bizimle beraber geldi. Hastaneler hazırlanıyordu. Çok kabiliyetli bir cerrah olan Doktor Kemal bu işlerin başındaydı. Sultan Dağları'nın muazzam sahnelerini seyretmek büyük bir zevkti. Akşam saat 10.30'da Iğdır Gölü'nün yanındaki bir köye vardık. Ertesi gün hareket edecektik. Doktor Kemal bize ev temin etti. Bu evin avlusuna girince uyuklayan bir eşek, iki de şaşkın inekle karşı karşıya geldim. Bağlı bir çoban köpeği de vardı. Yoldaşa hırlamaya başladı. Uzun bir yolculuktan sonra girdiğim oda çok hoş geldi bana. Köy ocağında yığılı odunlar bu odayı hem ısıtıyor hem de kızıl bir ışıkla aydınlatıyordu. 3 kadın odada dolaşıyordu. En gençleri sanki ben küçük bir çocukmuşum gibi kollarını boynuma doladı. "Kız, ne kadar üşümüşsün, rengin atmış," dedi. Bu kadının şahsiyeti vücudundan da hissediliyordu. Geniş kalçalı, geniş omuzluydu. Beyzi yani oval yüzünde siyah kirpikler arasından yeşil gözler ışıldıyor, başına sardığı pembe aynı renkten yemeninin altından şakaklarına doğru altın renginde bukleler sarkıyordu. Bu şimdi orduda fakat daha önce köyün marangozu olan Kara Hüseyin'in şebbeniydi. Ateşin karşısına uzandım. Şebben yanıma çökerek köyün bütün dedikodularını anlattı. 1 saat geçmeden bütün köy kadınları odayı doldurdu. Kadınlar konuşuyor, örgü örüyor, türkü çığırıyorlardı. Bu bir hakiki Anadolu sahnesiydi. Türküleri birer inilti, hep dağların ardındaki sevgilileri çağırıyordu. Hayatları her gün için büyük bir mücadele olmasına rağmen çok tatlı kadınlardı. Bir tanesi, "Ah bu harp ne zaman bitecek?" dediği zaman odayı bir matem havası kapladı. Hepsi erkeklerine hasret çekiyordu. Bir taraftan köylerini yaşatmak için sarf ettikleri emeğe bir yardım, bir taraftan da aşk hasreti vardı. O köyde şimdi hiçbirinin yaşı 70'ten aşağı olmayan 20 erkek bulunuyordu. Şebbe'nin kocası Kara Hüseyin 2 yıl önce orduya katılmıştı. Bu müddet ona izin için bir hak verdiğinden kendisine izin alacağımı söyledim. Şebben bana çok açık bir dille kocasına kavuştuğu zaman geçireceği aşk sahnelerini ve peydahlayacağı çocukları anlatmaya başladı. O gün o köyden halkın şikayetlerini not ederek ayrıldım. Her tetkik dönüşünde İsmet Paşa'ya tetkiki mezalim raporunun yanında bir de halkın şikayetlerini bildiriyordum. İsmet Paşa böyle bir mücadele esnasında halk efkarının yani düşüncesinin kıymetini tamamıyla takdir ederdi. Hatta iyi hatırlıyorum, Akşehir'de bir gün askerlerle halk arasında bir mücadele olursa kendisinin halkın tarafını tutacağını söylemişti. Gerçi bunu her zaman yapmak imkanı yoktu ama bu beni çok duygulandırmıştı. Bu tetkik esnasında 2. defa burasını ziyaret ettikten sonra ona bu köyün dertlerini anlattığım zaman Şebben ile de çok ilgilendi. Eliyle izin için gerekli emirleri yazarak verdi. Şebben'in Kara Hüseyin'i adlı hikayemi yazmamı o tavsiye etmişti. Dipnot: hikaye için bakınız Halide Edip adı var. Dağa Çıkan Kurt. Özgür Yayınları İstanbul 2000 sayfa 93-105. Hikaye yayınlandığı zaman bana yazdığı bir mektupta demişti ki, "Orduda kumanda ettiğim 100.000 askerin her birinin evinde bir şebben olduğunu bilmiyordum. Bu kadınlar bana eşeklerin üstünde birer bohça gibi görünürlerdi." Isparta'da Hilal-i Ahmer misyonunun seyahati sona erdi. Orada İbrahim bir araba buluncaya kadar 2 akşam kalmaya mecbur oldum. Geldiğimin ertesi günü henüz hazırlanmış olan Büyük Hilal-i Ahmer Hastanesi'ni benim açmamı istediler. Bu mühim bir olaydı. Çünkü askeri ve sivil memurlardan başka İsparta eşrafı ve köylüleri salonu doldurmuştu. Halk nedense Hilal-i Ahmer'e daima çok bağlıydı. Sırtımda bir hemşire üniformasıyla onlara barıştan bahsettim. Öğleden sonra İsparta kadınlarına da bir nutuk vermem gerekiyordu. Tahta sıralarda oturup gözleri gözlerimin içine dalan köy kadınlarıyla bir aile konuşması yaptım. Nihayet zabitlerin okuma odasında bu defa asker üniformasıyla onlarla beraber oldum. Artık nutuk meselesi bittiğini düşünerek çayımı sükunla içiyordum. Orada da bir konuşma yapmam gerektiğini söyledikleri zaman kafamın içi bomboştu. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Fakat elinde çay ibriğiyle gelen bir neferle göz göze gelince söylemem gereken şeyi o bana ilham etti. Umumiyetle hazırlıksız verdiğim nutuklarda bana dinleyicilerimden birinin gözleri söyleyeceğim şeyleri ilham eder. Orada askerlerin Türkiye'nin yeniden doğum mücadelesindeki yerinden bahsettim. Osmanlı Türk'ü adını cidden layık olduğu imparatorluğun kurucusundan almıştı. Fakat bu yeni devlet bir tek padişah ya da başbuğa bağlı değildi. Bu Anadolu'nun yarattığı bir devlet olacaktı. Bütün bu konuşma esnasında çay getiren askerle birbirimize bakıyorduk. Sözlerim bitince bana bir fincan daha çay getirdi. Neden konuşurken hep o askere bakıyordun diye sordukları zaman güldüm. İbrahim nihayet kendisi kullanmak şartıyla bana bir araba buldu. Burdur yolunda bu kararın ne kadar yerinde olduğunu anladım. Yol bir çamur deryasıydı ve kayalarla doluydu. Bizimle beraber hareket eden 7 arabadan yalnız benimki sağlam kalabilmişti. 4 tanesi oldukları yerde kaldılar. 3 tanesi uzun bir zaman sonra hareket edebildiler. 3 gün müddetle geceleri kirli hanlarda geçirdikten sonra nihayet Çubuk geçidine geldik. Ben de aileme kavuştum. Babam iyileşiyordu ve çevresinde eski dostları ve kardeşlerim vardı. Önümüzde deniz, etrafımız yeşillik içinde. Daha ne isteyebilirdim? 12 gün bir hayal gibi geçti. Doktor Hasan Ferit bizimle beraber Ankara'ya gelip sıhhiye vekaletini hazırlamakta olduğu yenilikleri tetkik etmek istiyordu. Aynı zamanda Hilal-i Ahmer memuru bir doktorun genç dulu da bizimle beraber geliyordu. Öğleden sonra 2 araba ile hareket ettik. Kırkgöz Hanı'nda eşkıyalara ait hikayelerden başka bir şey konuşulmuyordu. Oraları dehşete salan çetenin başı Hacı Murat'tı. Bu adam alelade yolcuları öldürmekle kalmıyor, onları zeytinyağı kazanında diri diri yakıyormuş. Doktorun dul karısı Rana Hanım çok sinirliydi. Doktor Hasan Ferit onu avutmak için, "O yalnız zenginlere bu muameleyi yapar, sen parasızsın, bir şey yapmaz." diyordu. Fakat "Yüzü koyun, yatın kesenizi ve tüfeğinizi atın." dediği zaman da dediğini yapmak gerektiğini ilave etmişti. Bu dar, korkunç geçitte kayalar arkasından yüzü koyun yatın emrini bazen 40 kişiye birden veriyorlarmış. Yani kayaların arkasından 2 tüfekli adam büyük bir alayı durdurabiliyormuş. Çubuk geçidinde Doktor Hasan Ferit ile Hilal-i Ahmer memuru tüfekleriyle kayaların arkasından yürüyerek böyle bir sürprizden bizi korumaya çalıştılar. Yollar karlıydı, arabalar ikide bir duruyor, arkalarından itmek gerekiyordu. İbrahim'in araba sürmedeki kabiliyeti ve zekası çok işimize yaradı. Hasan Ferit ile Hilal-i Ahmer memuru vazifelerine devam ettiler. Ben adeta bu maceradan hoşlanır gibi olmuştum. 12 yaşında kadar mavi gözlü bir küçük olan arabayı arkadan iterken "Vay anam, gel bak oğlan ne çekiyor" dediği zaman çok üzüldüm. Arabadan inerek onun yanına yürüdüm. O yavrucak ailesinin tek erkeğiydi. Nihayet Hacı Murat'ın umumiyetle bulunduğu yamacı geçince biraz nefes aldık. Bilhassa Çin'e düzlüğüne gelince çok sevinmiştik. O yolu bugün de görür gibiyim. Yolun bir tarafı düzlüğe bakıyordu. Rana Hanım elinde bir tabanca yanımda oturuyordu. Ben tüfeğimi dizlerimin üstüne koymuştum. İbrahim arabacının yanında elinde tüfeğiyle oturuyordu.